Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Tarihin Derinlerine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz programda İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethini konuşmaya başlamıştık. Fatih Sultan Mehmet kuşkusuz bir programda anlatılacak bir padişah değil, çünkü çağ açıp çağ kapatan önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsüne mazhar olmuş önemli bir şahsiyetten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu programımızda da Fatih Sultan Mehmet'i ve onun döneminde yine çok etkili olan, onun padişahlığı sırasında idam edilen Çandarlı Halil Paşa'yı konuşacağız. Vaktimiz yeterse fethe de yavaş yavaş inşallah girmeye başlayacağız. Kıymetli Okay Tiryakioğlu ile abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Evet Okay abi, Çandarlı Halil denildiği zaman herkesin zihninde bir acaba hain miydi değil miydi sorusu oluşuyor. Çandarlı Halil ile başlayalım isterseniz. Çandarlı Halil ile ilgili neler söylersiniz abi girişte?
Eyvallah. Kesin yargılardan kaçınmak benim her zaman tavrım İbrahim'ciğim. Hatta o son Fatih Sultan Mehmet Ağa'nın vefatında o Doktor Yakobo, Hekim Yakobo meselesinde dahi orada tarihçilerin geneli çok kesin davranırlar. Yani bu suikast olduğu ve II. Mehmet Ağa'nın zehirlendiği hususunda kesin görüşe yakın belirtirler. Ama neticede Müslüman olmuş, İslam'ı tercih etmiş bir insan figürü var karşımızda. Orada bile yani. O yüzden çok kesin yargılardan ziyade durumu safa safa inceleyerek okurlarım, dinleyicilerimizin zihinlerinde bir şey oluşsun. Kendileri biraz karar versinler diye düşünüyorum. Hı hı. Çandarlı ailesinden başlayarak o yüzden giriş yapmakta fayda var.
Lütfen.
Çandarlı ailesi diyelim, hatta hanedanı diyelim İbrahim'ciğim. Osmanlı'nın kuruluş dönemlerinden itibaren bu aile çok mühim vazifeler üstlenmiş. Bir kere dört büyük sadrazam çıkarmışlar. Artı ilmiye sınıfından değerli şahsiyetler görüyoruz. Fakat birkaç isim vardır ki dinleyicilerimiz bu isimleri mutlaka tarih okumalarının belirli kısımlarında rastlamışlardır. Birincisi işte zaten Çandarlı Halil Paşa. II. Mehmet Han dönemindeki. Fakat ilk baştan başlarsak, asıl büyük isimden başlarsak Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa söz konusu. Çünkü Mevlana Kara Halil diye de geçiyor tarihte. Osman Gazi ile birlikte, yani kurucu bir nevi kurucu hanedanlardan biri şeklinde görülüyor. Çünkü Osman Gazi'nin yakın dostu ve silah arkadaşı olarak yıllar boyu düşmana kılıç düşürmüş bir şahsiyet. Daha sonra Orhan Gazi'nin, işte Osman Gazi'nin 1326'daki vefatının ardından Orhan Gazi'nin 35 yıllık saltanatı boyunca gene aynı Mevlana Karahalil Paşa'nın omuz omuza Orhan Gazi ile savaştı, yürüdü. Hatta bir dönem, hatta uzunca bir dönem başkadılık makamında bulunduğunu görüyoruz. Hatta sen ilk sohbetimizde güzel bir hatırlatmada bulunmuştun. Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasında büyük emeği var. Hatta bu idari ve adli kanunlarını Yeniçeri Ocağı'nın Mevlana Karahalil Paşa kaleme alıyor.
Bir anlamda abi çok özür dilerim. Bir anlamda Devlet-i Aliye'nin temellerini atıyor bu insanlar aslında.
Bravo. Bravo, bravo. Çok çok güzel söyledin İbrahim'ciğim. Gerçekten de bir nevi kurucu, bir Osman Ertuğrul Gazi'nin bir aşağı yukarı eşit bir itibarı var diyebiliriz bu ailede. Daha sonra birinci İbrahim Paşa dönemi var. Sonra işte Halil Paşa dönemi var. Hatta birinci İbrahim Paşa'dan sonra bir ikinci İbrahim Paşa dönemi var ki bunlar aşağı yukarı zaten tarihin hep çarpıcı dönemlerine denk geliyor bu insanların bu yürütmedeki dönemleri. Bunlar fıtri bir idarecilik zekası var İbrahim'cim bunlarda. Hı hı. Bu zeka idari ve aynı zamanda uzlaşıcıya ve uzlaştırıcı bir yeteneğe de dönüşmüş bu ailede. Yani nasıl Osmanlı Hanedanı'nda devlet idaresi ve mareşallik bir fıtri bir hal almış, bu insanlarda da idari kabiliyet ve aynı zamanda da diplomasi yeteneği, yani uzlaşmacı ve uzlaştırıcı tavırları hiçbir zaman Halil Paşa'ya kadar, yani Çandarlı Halil Paşa'ya kadar hiçbir zaman Osmanlı hanedanıyla doğrudan nasıl diyelim, yumuşatarak söyleyelim, çatışmaya girmemiş bir hanedan.
Evet.
Yetenekleri de ortada, o yüzden de iktidar da kalmayı başarmışlar dedi. İlk sohbetimizde söylemiştik, 150 yıl kadar bir iktidarları var. Çeşitli aralıklarla 150 yılı buluyor. Şimdi bu aile artık öyle bir nüfuza ulaşıyor ki İbrahim'ciğim, Osmanoğullarıyla aralarında, çünkü geniş halk kitlelerini sözlü çok rahat geçirebiliyorlar. Osmanoğullarıyla aralarında bir, dikkatli konuşalım geri, böyle bir denklik söz konusu gibi görünüyor. Yani biz tarihçilerin eserlerine baktığımızda, ciddi tarih okumaları yaptığımızda, Çandarlı ailesinin Osmanoğlu ailesiyle aşağı yukarı bir neredeyse eşit kudrette olduğunu görüyoruz.
Siyaset, hatta siyasi anlamda değil mi abi? Siyasi, evet, güç olarak yani.
Siyasi, tabii siyasi anlamda. Hı-hı. Siyasi anlamı kastediyoruz. Bunda bir askeri güç falan şeklinde değil tabii. Ama öyle bir güç ki istediği zaman Anadolu içerisinden asker de çekebilecek bir güç bu. Aynı zamanda. Yani bu kötü bir niyete bürünse bunu yapabilecek bir güç de söz konusu.
Hı-hı.
Bir zaman imparatorluğun artık en kudretli dönemlerinde bu Kırım Giray hanlarının durumu gibi oluyor. Kırım Giray hanları öyle bir kudrete ve tesire ulaşıyorlar ki Cengiz soyundan da geldiklerini iddia ettikleri için, eğer diyorlar Osmanlı hanedanı bir şekilde inkıtaya uğrarsa, yani inkıtaya uğraması demek hanedanın erkek evlatında bir duraklama olursa, erkek evlat edinme sürecinde Osmanlı tahtına Cengiz soyundan olduğumuz için biz adayız dedikleri gibi, bu toplu 600 yıl öncesinde Çandarlı sülalesi, ailesi böyle bir durum karşısında başa geçmeye bir numara aday kendileri olduğunu zaten açıktan dillendiriyorlar.
Evet.
Şimdi böyle bir durum söz konusu olunca 2. Mehmet Han da biz yetişmesinden şeyde bahsetmiştik sohbetimizde. Bilinçli bir genç. Çocukluğundan itibaren Türk devletlerinin, yani 300 küsur Türk devleti kurulmuş demiştik. Yani bunların 15'i büyük imparatorluk. Bunların tamamı kardeş kavgaları ve bu kardeş kavgalarını kışkırtan yerel hanedanlardan kaynaklandığını söylemiştik. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Bu yüzden Çandarlı ailesi aynı zamanda da çok büyük bir, hem büyük bir destek ama büyük bir tehlike olarak da duruyor. Çünkü zaten Çandarlı Halil Paşa 2. Mehmet Han'ın çocukluğundan itibaren nasıl fikirlere sahip olduğu, etrafına da topladığı diğer paşaların, ki ikinci taht deneyimi başladığında, yani esas tahta çıktığı 1451 tarihinden itibaren Turhan Paşa, Evrenos Paşa, Zanos Paşa gibi büyük akıncı beyleri ve aynı zamanda da devşirme kökeninden gelen paşaları da etrafına topladığını görünce ve hatta bunların arkasında, hani bu paşaların varlığından da ziyade Akşemseddin Hazretleri gibi, yani Cebe Ali, Cebe Sultan ve Akbik Sultan gibi, bunlar Hacı Bayram Veli Hazretlerinden bahsetmiştik. Bunun talebeleri aynı zamanda.
Evet.
Yani arkasında halkı sürükleyecek olan bu büyük Allah dostlarının da desteği olduğunu görünce, gerçekten de işinin çok zor olduğunu anlıyor. Zaman zaman konuşmalarında, o tarih sohbetlerinde o Alparslan, yani 1071 döneminden bahsettikleri sıralarda, işte o kurtulmuş oldu Süleyman Şah'ın, daha sonra işte Anadolu Selçuklularının ve o Büyük Selçuklu'yla merkezde yani İsfahan'la Konya arasındaki sürtüşmenin ya o kardeş ya o amca çocukları arasındaki ve araya gelen tabii yerel hanedanların o süreçte o muazzam imparatorlukların ömürlerini nasıl kısalttığından falan da bahsedildiği süreçte zaten Çandar Ali Paşa akıbetini aşağı yukarı görüyor. Çünkü zaten açıkta bir tutum sergilemeye başlıyor. Evet. Bilhassa 1451 sürecinden itibaren İstanbul'un fethine karşı çıkmasındaki ana sebep yani ne kadar yeni bir Haçlı Seferi toplanacağı, Osmanlı'nın devletler dengesindeki o yerini bu hamleyle kaybedeceği, itibarını kaybedeceği falan gibi pek çok, hatta galiba söylemiş miydim? Geçen bir sohbet daha oldu, oradan karıştırmış olabilirim. Onu söyleyelim, eğer söylememişsem. Şunu bile ileri sürüyor Çandar Ali Paşa. Sultanım diyor, bu şehrin havası ağırdır. Bu şehir lodosuyla meşhurdur ve bu şehirde insan sabah namazlarını zor kalkar. İnsan burada virdini zikrini zor çeker.
İstanbul'dan bahsediyor değil mi abi?
İstanbul'dan bahsediyor. Yani Peygamberimizin müjdelediği, yani o hadis-i şerif ortadayken bile bu argümanlarla karşısına çıkıyor ve padişahın dini hayatını ve hatta bundan bu ağırlıktan, bu iklim ağırlığından gelecek sebeple devlet işlerinde de geri kalacağını dair pek çok böyle ilginç argümanları da sunmaktan geri kalmıyor. Hı hı. Hatta şeyde 1451 işte Şubat'ında o cülüs merasimi sırasında Edirne Sarayı'ndalar. Bütün paşalar toplanmışlar. Fatih Sultan Mehmet'den bakıyor ki Çandar Ali Paşa geride duruyor. Yani o etrafında işte Zanos Paşalar, Turhan Paşalar falan, Evnos Paşalar etrafında sesleniyor. Lalam Halil diyor. Neden uzakta durursun? Gel hele, yakın gel buraya diyor ya. Ondan sonra hatta işte padişah böyle çağırdığı zaman ki sadrazamlık makamında zaten o sırada. Hemen geliyor işte eteğini öpüyor. O zaman cesaret edebiliyor. Yani o bütün o ırsi o sistem, yani ailesinden veraset olarak aldığı o ırsi yapıyı nasıl o Halil Paşa orada bir nevi sarsıntıya uğrattı, yitirdi. Yani bu artık açık bir sürtüşme şekline getirilecek dereceye vardır da onu tabii anlamak çok enteresan. Çok yani anlamak güç yani bunu. Bu o noktadan sonra daha uzlaşmacı bir şey takip edebilirdi. Ama herhalde artık 2. Mehmet Han'ın o merkezileşme, yani merkezi devlet anlayışında yerel hanedanlara, başta kendi hanedanına yer kalmadığını açık şekilde görmüştü olmalı.
Evet abi, şimdi çok özür dilerim. Akşemseddin Hazretleri'nden bahsettiniz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethindeki onun etkisi ve rolü kuşkusuz çok önemli. İşte geçen sosyal medyada bir belge gördüm. Akşemseddin Hazretleri'nin Fatih Sultan Mehmet Han'a mektubu. Orada mektup şöyle bitiyor veya mektubun içerisinde şöyle bir ifade geçiyor. Zafere inanmayanlarla yollarını ayır. Bakın çok önemli bir şey aslında yani. Hani Çandarlı Halil'in siz İstanbul'un fethini işte engellemek için veya İstanbul'un fethedilemeyeceğini, İstanbul'un fethedilmemesi gerektiğini anlatmak için hani bu şehirde çok rüzgar var, işte sabah namazına kalkılmaz, evrad esker çekilmez gibi bir takım iddialarından, söylemlerinden bahsettiniz. Yani hakikaten eğer belki de Fatih Sultan Mehmet Han Çandarlı Halil'e inansa, güvense veya işte onu bir akıl hocası gibi düşünse belki fetihten de vazgeçecekti yani. Ki hani bu şey olarak da yorumlanamaz. Fatih'in karakterine çok ters bir şey bu söylediğim şey ama sonuçta yani akil insanların yöneticileri nasıl etkilediğini de biliyoruz. Ama hocası Akşemseddin olan İstanbul'u fethetmeye meylediyor abi. Böyle enteresan bir şey var, güzel bir şey var.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Zaten şimdi belki önündeki o muazzam örnek, yani 1422'de 2. Murat'ın, Murat Han'ın, babası 2. Murat Han'ın o fetih planları içerisinde kuşatma başladıktan sonra o bir işte doğruma bir Düzmece Mustafa isyanı çıkardı Anadolu'da. Yani yine şehir düşmek üzereydi. Yani şehri düşürmeye Yıldırım Beyazıt Han'dan sonra aslında ikinci çok yaklaşan padişah 2. Murat Han, babası. O vaka muhtemelen zihninde, tabi o günlerde dünyada yoktu ama zihninde o günleri yaşamış olanlardan da muhtemelen pek çok olayları dinlediğinde, o isyana dinlediğinde herhalde bu kararlarına da çok etkili oldu diye düşünüyorum İbrahim'ciğim. Yani babası doğrudan bu işin içinde olmasaydı belki Çandarlı Halil Paşa, belki Allah alem gene etkili olabilirdi belki.
Evet.
Tabii bunlar artık iç içe çok geçmiş olaylar. Yani içinde bizim de çok belki çok fazla boğulmamamız lazım ama en azından biz genel fotoğrafı, biraz detaylı fotoğrafı ortaya koyalım ki dinleyicilerimizin zihninde meseleler biraz daha aydınlansın.
Eyvallah.
Bu manada önemli. Zaten işte 29 Mayıs'ta fetihten sonra, fetihten iki gün o iki günü nasıl geçirdiğini ben hep çok merak ettim Çandarlı Halil Paşa'nın.
Evet.
Çünkü iki gün sonra tutuklanıyor İbrahim'cim. Yani evet. O fetih, o olaylar, yani muhtemelen tabii o şehir yağması sırasında, gerçi ilk geceden sonlandırdı Yeniçeri yağmasını. Çünkü o zaten İslam'ın verdiği bir hak, 3 gün askerin yağma hakkı var, girdiği, silahla girdiği şehirde. İlk geceden durdurdu Fatih Sultan Mehmet'i ama Halil Paşa'nın muhtemelen orada bir yardımını aldı, gördü. Fakat Halil Paşa başına gelecekleri hissetti mi acaba? Fakat şöyle bir şey okumuştum. Bir kabus görüyor. Tutuklanacağı gece, yani ikinci gecesi, yani herhalde 30-31 Mayıs gecesi, bir kabustan uyanıyor Halil Paşa. Çok geçmeden kapısı çalıyor. Muhtemelen hissetti. Çünkü hapiste 7 kule zindanlarına götürüyorlar burada. Bir 18 gün orada bir tutukluluk süreci söz konusu. Gece, o idamından önceki gecede irkilerek uyandığı söyleniyor. Çünkü tam kapıda, zindanın kapısında parmaklarının dışında şeyi görmüş. Uyanınca gelen cellatlar rahatsız etmemişler paşayı. Yani uyandırmamışlar. Paşa kendi uyanmış. Böyle bir ikiler uyanıyor ki karşısında cellatları gördüğünde ya bir hayırdır inşallah diyor. Sonra hani o artık kurtuluşun biri tamamen ortadan kalkınca izindir oğullar girin diyor. Zaten abdestini alıyor. İki rekat namazını kıldıktan sonra infaz gerçekleştiriliyor. Yani Çandarlı bir engeldi. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han'ın önünde. Yani bu ve İstanbul'u Konstantiniyye'yi mutlaka aşarak, fethederek bu engeli aşabileceğinin de farkındaydı. Yoksa İbrahim'ciğim, yani yoksa eğer Çandarlı'nın aklına gitseydi ya da onu ve ailesini bıraksaydı, ortada bırak, yani hayatta bıraksaydı, gerçekten de ilerleyen günlerde bu muazzam fetihler, Rumeli'deki ve daha sonra işte o Trabzon gibi fetihler, yani muhtemelen dururdu İbrahim. Bir şekilde Çandarlı Paşa o işin altından kalkabilirdi.
Evet.
Yani kendini ve ailesini tekrar öne çıkarabilirdi. Bilmiyorum bu konuda çok mu kaldık?
Yok, estağfurullah.
Yani ama önemli, anlaşılması hususunda, yani 2. Mehmet Ağa'nın zorunluluklarının anlaşılması hususunda Çandarlı ailesinin varlığı ve bu varlığın izalesi çok önemli İbrahim'ciğim. Kesinlikle. Biz tabii bunları söylerken o güne kadarki hizmetlerini tabii reddetmiyoruz. Yani bu ailenin hizmetlerini reddetmiyoruz. Çünkü kurucu aile. Yani bunu zaten vurguladık.
Eyvallah abi, şimdi evet. Bir de yani şeye gelmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın şehzadeliği döneminde Çandarlı ile olan ilişkisi ve işte tahta geçtikten sonra Çandarlı ile olan ilişkisi. Bunu biraz açmak istiyorum ama birinci bölümün sonuna geldik. Burada bir ara verelim, bir virgül koyalım isterseniz sohbetimizi. Aranın ardından konuya buradan devam edelim. Hakikaten Çandarlı ile ilgili ilginç şeyler duyuyorum sizden. Yani biz sadece işte fethin gerçekleşmesini engelleyen veya işte engel olmak isteyen bir karakter olarak biliyorduk ama tabii bu niyetin önünde arkasında ne var, bunları da detaylı bir şekilde dinlemek gerekiyormuş. Dinleyicilerimize de bu anlamda güzel bir sohbet oluyor abi. Değerli dinleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Bu programımızda Fatih ve Fethi konuşmaya devam ederiz diye niyetlenmiştik ama öyle bir yere geldik ki yani İstanbul'un fethinde Çandarlı Halil Paşa'nın etkisi, daha doğrusu etkisizliği meselesi pek çok insanın zihnini kurcalıyor açıkçası. Benim de zihnimi kurcalıyordu. Yani niçin böyle bir tavır takınmış olabilir Paşa diye. İşte Okay Tiryakioğlu'ndan bunun öncesini sonrasını dinleyerek bu soruya açıkçası kendimize cevaplar bulmaya çalışıyoruz. Okay abi, şimdi Fatih Sultan Mehmet Han geçtiğimiz programda değinmiştik. 12 yaşındaydı değil mi? Tahta geçiyordu. Evet. Ve daha
1444-46'daki ilk taht denemesinde ilk taht çıkışında 12 yaşında.
Evet, ve Haçlı ordusunun geldiğini öğrenince babasını tekrar tahta geçmesi için çağırıyordu. Burada Fatih Sultan Mehmet'in ilk taht denemesinde işte tahttan kendini feragat edip babasını çağırması meselesinde Çandarlı Halil'in de bir etkisi olduğunu duymuştum ben. Evet. Bir de Şehzadeliği döneminde Fatih Sultan Mehmet'in Çandarlı Halil'le açıkçası çok fazla yıldızının barışmadığını biliyoruz. Peki hal böyleyken ikinci tahta geçtiğinde Fatih Sultan Mehmet Han, yani Çandarlı Halil'i idam ettirmek için niçin İstanbul'un fethini bekledi, fethin gerçekleşmesini bekledi? Öncesinde bunu yapamaz mıydı abi? Buradan devam edelim.
İbrahim'cim, o bir taktik hata olurdu. İkinci Mehmet Han'a da yakışmazdı. Yani ikinci Mehmet Han gibi büyük bir taktisyene o bir aşırı bir adım olurdu. Zira bu Yeniçerileri mutlaka ayaklandıracaktı. Ve bu sefer çok yıkıcı, ilkinde olduğu gibi Buçuktepe isyanında 46'da, 46'da olduğu gibi çok yıkıcı bir isyana sürükleyebilirdi. Ve muhtemelen de zaten Çandarlı Paşa bunun tedbirlerini de almıştı. Yani büyük bir başarı gelmezse, yani İstanbul Fethi gibi çok muazzam bir başarı gelmezse, böyle kritik bir adımı, bu kadar ileri bir adım atacak nüfusa da zaten, yani padişah olması yetmiyordu İbrahim'im. Yani büyük bir adım atarak, büyük bir başarı kazanarak iktidarını sağlamlaştırdıktan sonra ancak böyle bir adım atabilirdi ki yani şunu yapıyordu ya. Bak şu anda aklıma geldi İbrahim'ciğim. Bak bunu unutmuşuz. Şeye geldiğinde mesela yurt dışından elçilik heyetleri geliyor. Bak o ilk taht denemesini yapıyordu. Sultan'la görüşmek istiyorlar mesela. Gelen yabancı elçilik heyeti. Manisa'ya gönderiyor muyuz? İkinci Mehmet Han'ı bildirmeden bile. Bak Çandarlı Paşa bunu yapıyordu. İkinci Mehmet Han bunu duyuyor. Birkaç kere üstüne tekrarlıyor. Sultanım diyor, meseleler ağır meselelerdir diyor. Yani ancak babanızın halledebileceği, görüşmesi gereken durumlar icap ettiren meseleler diyor. Yani bu Çandarlı Halil Paşa gibi devlet adabını ve erkanını çok iyi bilen bir insanın bunu nasıl yaptığını gerçekten anlamak zor. Yani bunu okuduğunda da insan yani bir anlam veremiyor gerçekten. Yani bu çok açık bir tavır ya. Evet. Yani ben seni istemiyorum demenin yani sözce söylemekten daha ağır bir tavır.
Kesinlikle öyle.
Şeye çıkıyor, ikinci taht denemi, ikinci tahtacı 1451'de tahta çıktığında doğurmadan gelen elçilerin bir kısmını şeyden önce 46'da o Buçuktepe isyanından önce doğurmadan gelen elçilerin bir kısmını çok önemli meseleler konuşulacağı halde Manisa Sarayı'na gönderiyor ki zaten doğurmada rahatsız. Zaten böyle bir harekete girişebileceğini hissetmiş. Ona rağmen Manisa Sarayı'na gönderiyor. Bu o son bir büyük doğuruma elçilik heyetini Manisa'ya göndermesi ya çok zoruna gidiyor ya. Yani hakikaten herkesin zoruna gider. Yani bu çok çocuk yaşta olup olmaması önemli değil.
Sonuçta padişah tahtta oturuyor.
Bir padişah nüfuzunu ya içeride yani bu saray teşrifatına bile düşünür ya. Saray teşrifatı bile kendi aralarında konuşmuştur bunu yani. Padişahın çok zoruna gitmiştir genç padişah. Nihayetinde o Şehzade Ahmet Han var. Aslında ikinci Mehmet Han'dan önce bile ikinci Murat Han'ın yerini düşündü. Fakat o işte Şehzade Ahmet Han'ın ortadan kaldırılması meselesi var. Yani Çandarlı Halil Paşa da deniyor ki bu Şehzade Ahmet Ağa'dan çok ümitliydi. Şehzade Ahmet Ağa çıksaydı kendi sözünden net çıkmayacak birini tahta geçirmiş olacaktı. Bu kudretini yitirince işte Çandar Ali Paşa önce pasif bir direniş gösterdi. Bu İstanbul'un fethiyle ilgili planlarda önce buna katılmadı. Yani katılmadığını belli etti. Planlama toplantılarında sessiz kalmayı tercih etti. Ya da onda o toplantılara bir mazeret bularak gelmemeyi tercih ediyordu. Daha sonra baktı ki 2. Mehmet Ağa'nın kararlılığını gördükten sonra açıkça artık direnmeye başladı. Abaltından sopa göstermeye başladı. Haçlı Seferi tehdidi işte. Osmanlıların mutlak manada Avrupa'daki o mühim bir coğrafyaya hakim o dönemde. Orada dahi yerel hanedanlar üzerinde itibarını kaybedeceğine dair hakikaten insanı tedirgin edebilecek ciddi argümanlar ortaya koymaya başlayınca artık zaten o şey çatışma da aralarındaki çatışma da soğuk bir savaşa dönüştü. Artık yani birbirlerinin varlıklarından rahatsızlık duyduklarını aşağı yukarı izah eder tavırlara bürünmeye başladılar. Bu zaten bu şekilde devlet gidemezdi İbrahim'cim. Yani İstanbul'un fethinin hemen peşi sıra muhtemelen başına gelecekleri de herhalde sezmişti. Çünkü şu da var, yani nasıl yetiştiğini biliyor bu çocuğun. Yani bu 2. Mehmet Ağa'nın genç padişah nasıl yetiştiğini biliyor. Etrafındaki hocaları biliyor. Onların nüfuzu geçmiyor. Bir kere zaten Molla Gürani Hazretleri, bak. Molla Gürani Hazretleri bu planın arkasında, biliyor musun? Yani 2. Mehmet Ağa'nın iktidarını nasıl sağlamlaştırması gerektiğinde Molla Gürani danıştığını ve Molla Gürani Hazretleri'nin de bu, hatta Molla Müslim Hazretleri'nin dahi bu fetih planının arkasında olduğunu biliyor. Yani iyi çok zayıflamış. Aslında burada daha taktik adımlar atıp konumunu, çünkü bu tecrübede biri, o aileden gelen biri olarak bu soğuk savaşı kaybedeceği de ortada. Yani bu son adımları niye attı? Gerçekten de müthem bir durum bir nevi çıkıyordu. Yani artık bir nevi intihar eylemi gibi son gösterdiği tavırlar. Hatta gerçi ben o konulara girmek istemiyorum ama yani bazı yazışmalarda, mektuplaşmalarda bulundu 11. Konstantin'le. Hatta 11. Konstantin'in bir işte padişaha ikram edilmek üzere bir balık sepeti gönderdiği, bunun içerisinde ciddi miktarda altın bulunduğu Çandar Ali Paşa. Ama bunlar aslında konuşmamak da lazım. Yani bunlar Allah'a alem, yani bunlar oldu ya da olmadı. Bunlar biraz tarihin dedikodu kısmına giriyor.
Kayıtlarda yok değil mi abi böyle bir şey?
Ya kayıtlarda yani tarihçiler geçirmiş bunları. Yani ciddi tarihçilerde görüyoruz ama şimdi bu ayet değil, hadis değil. Yani biz bunun hadis gibi gerisinde şu ravi var, şu ravi var diye. Ya bu işin biraz dedikodu kısmı gibi geliyor bana. Bunları pek kale almasın da dinleyicilerimiz. Yani bunları niye zikrettim bilmiyorum. Yani ama bunlar geçiyor yani. Tarih kitaplarında bunlar ciddi ciddi geçiyor ama Allah alem yani. Şimdi adamcağız bunları yapmamış da olabilir. Yani. Tabii. Bir de bunlar çok kesin delillendirilmedikçe rivayetler kabul edilmemeli. Yani bu mahkemedeki deliller hüküm giymek gibi bir şey oluyor. Yani.
Tabii sonuçta bu iddialar hani işte yani bugün anlayacağımız manada söyleyeyim, vatan hainliğine kadar götürür.
Tabii yani ona varıyor. Bu kadar ciddi iddiaların mutlaka sağlam şekilde delillendirilmesi lazım. Bu deliller de ortada yok. Biraz bu dediğim gibi biraz dedikodu kısmına yaklaşıyor biraz İbrahim'ciğim.
Evet.
Ama şu bir gerçek. En azından şu gerçek. Yani Çandarlı Halil Paşa bu işe resmen karşıydı. Açıkça karşıydı. Hatta bir gece haberciler göndermiş. Fetih tahta çıktıktan sonra 2. Mehmet Han bu şey çalışmaları devam ediyor. Rumeli Hisarı çalışmaları devam etmekte. Bir gece Çandar Ali Paşa'nın kapısı çalıyor. Konağın kapısı çalıyor. Şimdi devlet geleneğinde bir gece vakti Vezir-i Azam'ın evinden çağrılması hayra alamet değildir.
Evet.
Paşa diyor ki, eyvah diyor ya. Yani bu senin ilk sorununa da, deminki sorununa da bir cevap gibi. Yani Çandarlı Ali Paşa orada durumu pek hayırlı görmüyor. Çünkü böyle şeyler de saraya çağrılır vezir adam ve boğdurulur. Yani bu budur. Ailesini helalleşiyor. Üzerindeki bütün değerli eşyaları hani cellada kalmasın diye ailesine bırakıyor. Cellata verilecek bahşişi ayırmış. 4-5 altın kesesinde o da adettendir çünkü cellada onu verirsin ki işini yani maharetini kullanır ve canını mümkün olunca az yakarak kurbanını ortadan kaldırır. O bahşiş de o vermek de adettir bu olacak paşalarda. Cellat bahşişini ayırıyor, saraya gidiyor. Fakat 2. Mehmet onu bak sarılarak karşılıyor. Evet. İçinde bulunduğu durumu anlatıyor. Bak paylaşma gereği duymuş. Neticede baba dostu.
Tabii.
Kendisini sadrazam ve içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Geceler boyu uyuyamadığını, aklını sadece buna bu işe verdiğini, bir nevi son bir ittifak arayışı arıyor. Arayışında bulunuyor ikinci Mehmet'e.
Bir anlamda zeytin dalı uzatıyor abi değil mi?
Zeytin dalı uzatıyor. Ama burada bile, orada bile o saraydan ayrıldıktan sonra yani evine dönüyor o gece. Sabah kalktığında yine aynı tavrı devam ettiriyor. Çandarlı Paşa. Genel tavrında bir değişiklik olmuyor. Bu safhadan sonra da ikinci Mehmet'ten zaten onunla bir şey paylaşmamaya başlıyor zaten. Yani onu tamam sadrazamı ama direkt devletin diğer işleriyle ilgilenmesin. Devleti ona emanet ettikten sonra kendisi bu işlerle meşgul oluyor. Yani doğrudan fetih planlarıyla meşgul.
Evet.
Bu yüzden anlamamız lazım. Yani ikisi yani bu konuyu bu kadar genişlettik ki zihinleri bu konuda tam aydınlansın dinleyenlerimiz.
Abi ya maalesef şöyle bir şey var. Şimdi bizim toplumumuzun genelinde böyle bir problem var. İdeolojisi, inancı ne olursa olsun. Bizim maalesef ortamız yok. Yani idare-i maslahat nedir bilmeyiz. Veya herhangi bir olayla bir kişiyle ilgili ya kötü tarafları vardır ama iyi tarafları da olabilir. Veya işte...
İbrahim'cim buna batıda Anglo-Saksonlar buna anakronizm diyorlar.
Evet.
Bak o niyeden kaynaklanıyor biliyor musun? Şimdi bugünden geriye bakmak da insanların sorunu var. Şimdi dönemi bilmiyorlar. Bak şimdi bu iş için biraz ciddi okumalar yapmak lazım. Doğru. Yani illa tarih profesörü demiyoruz kimseye ama ciddi okumalar yapmak lazım ve biraz da yargılamadan bakmak lazım. Yani yani batılı deyimler kullanmak istemiyorum ama.
Estağfurullah.
Yani üçüncü dünya olarak adlandırıyorlar ya. Yani aslında bu deyimler hoş değil ama. Hı-hı. Yani yargılamadan bakmak lazım. Anlamaya çalışmak lazım. Zaten bir edebiyatçının görevi de ben bunu her zaman sohbetlerimde söylüyorum. Yani mümkün olduğunca tarafsız kalmaya çalışırım. İki tarafı da anlamaya çalışırım. Çünkü bir edebiyatçının görevinin yargılamak değil anlamaya çalışmak olduğunu düşünüyorum.
Keza tarihçinin değil mi abi?
Aynen öyle. Şimdi tarihçiler tabii onlar da akademik bir şey delillendirirken falan biraz daha galiba herhalde ortaya koydukları delillerden dolayı biraz kesin konuşmaları oluyor durum kişiler ve dönemler üzerine. Fakat biraz edebiyatçıların bundan uzak durması lazım ya ortada bir delil dahi olsa bu karşı taraf bunu hangi sebeplerde yaptığını anlamak biraz daha edebiyatçıların işi gibi geliyor bana. Buna batılar işte anakronizm deniyor. Yani biz bugün oturduğumuz yerden 500 yıl öncesini ya da 1000 yıl öncesini ne dönemin şartlarını, koşullarını hatta bak insanların ne yediğini, ne içtiğini, ne giydiğini dahi bilmemiz lazım ki o günün kararlar niye alındığını daha iyi anlayabilirim. Abi, ki bu Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatında çok önemli, zaten çok önemli bir yer alıyor kardeş katli sebebiyle.
Tabii yani zaten mesela, şöyle hani kardeş katli meselesinde bugün insanlar abuk subuk yorumlamaya kalkıyorlar ama ifade buyurduğunuz gibi dönemin şartlarını bilmeden, siyasi konjonktürü bilmeden, devlet geleneklerini, sosyolojik yapıyı bilmeden tarihi yorumlamak çok sağlıklı değil.
Bak İbrahim'cim bak şimdi dedik ya 2. Murat Han 1422 kuşatması, İstanbul kuşatması. Düzmece Mustafa İhsan'ı başlıyor. Yanılmıyorsam Sakarya civarlarında falan başlıyor. Evet. Ya İbrahim'cim, şimdi bugün olsa, bugünkü iletişim kanalları gibi bir kanallar olsa, bu isyanı bastırmak, bunu zaten devlet yerinde tespit eder. Bastırmak da belki 1-2 saatini alır. Evet. Fakat dönem yani bundan bak yani neredeyse 600-700 yıl öncesini konuşuyoruz. Şimdi iletişim kanalları bugünkü gibi mevcut değil. Bir haberi bir yerden bir yere ulaştırmak kimi zaman 1,5-2 ay alıyor. Mevsim şartlarına göre o da. Tekrar senin bu mesele üzerindeki karşı tedbiri alman, oraya birlik sevk etmen, ondan önce bir akil adam gönderip halkı yatıştırabilmen. Çünkü halkın üzerine hemen asker gönderemezsin. Yani bu senin teban. Sen oradan hem dua alıyorsun hem vergi alıyorsun.
Tabii.
Hemen şiddetle bastıramazsın. Yani büyük zamanlar gerekiyor. Yani işte 1422 kuşatmasının kaldırılmasındaki ana sebep bu. Düzmece Mustafa İsyan. Hani, şimdi bu şekilde müdahaleler gerekiyor bazen. Özellikle o dönemlerde biraz sert müdahaleler gerekiyor ki iletişim dediğimiz gibi hem ulaşım kanalları hem ulaşım çok güç hem de bir haber al bir isyan haberi sana gelene kadar merkeze gelene kadar belki 7.000-8.000 kişi ölüyor.
Tabii.
Yani bu sen şimdi bu şehzadelerin pek çoğu da bak öyle vakalar var ki şehzadenin haberi yok İbrahim'ciğim. Şehzade sarayda ya Edirne Sarayı'nda ya da Topkapı Sarayı'nda mesela daha bir şeye çıkmamış sancağa gönderilmemiş. Fakat adına Anadolu'da bir isyan çıkarılmış. Ya devlet bunu 3 ay sonra haber alıyor. Bu isyanların çoğu sonbahar kış gibi başlıyor. Bu haberi alıyorlar. O haberi bahardan önce ordu sevk edemiyorsun. Yani neticede senin bu isyanı bastırma 6 ay 7 ayı buluyor. Binlerce insan ölüyor. Devlet oradan vergi alamıyor. Asker alamıyor. Yani o yüzden yerel hanedanlara ve kardeşlerin yaşamasına izin verilmemiş, devlet merkezileştirilmiş, böylece yürütme hızlandırılmış, karar alınması, karar mekanizması hızlandırılmış bu şekilde. Ve devlet bu şekilde büyümüş. Hızlı kararlar alamazsan, hele o dönemlerde büyümene imkan yok. Zenginleşmene imkan yok, toprak kazanmana imkan yok, nüfus kazanmana imkan yok. Yani dinleyicilerimizden ricamız dönemlerin koşullarına göre davranışları, alınan kararları değerlendirmeye bakmaları. Yoksa gerçekten büyük hatalar düşürürüz ve kul hakkına gireriz.
Kesinlikle.
Yani, şimdi yani bu aslında sadece Osmanlı hanedanına ait bir sorun değildi. Bu evrensel bir sorundu. Bütün Avrupa Batı hanedanları, bizim de kıyas edilen bir kategori olduğumuz için söylüyorum Batı hanedanlarını. Bizim kardeşimiz gibi, bizim kendi kardeşimize baktığımız gibi bakamayız biz bir şehzadeysek. Bu batıda da böyleydi. Bir prens mutlaka kardeşinden şüpheleniyordu. Kardeşine karşı tedbir alıyordu. Öncelikle kardeşine karşı tedbir alıyordu. Önce kendi kardeşine karşı nüfuz oluşturuyordu etrafında. Ve Osmanlı'da bu tam Türk-Moğol sisteminde Tanrı kutuna dayanıyor. Yani bir de Osmanlı'da şöyle de bir dezavantaj var. Sadece kardeşler değil, hanedanın her üyesi, amcaoğlun, dayıoğlun, annenin çocuğu, aile akrabası, babanın akrabaları, yani hanedanın her üyesi tahtta, verasette hak sahibiydi. Bir tarafları vardı ama pek çok da işte bu kardeş kavgaları, kısa devletlerin kısa ömürlü olmasındaki ana sebep de işte bu veraset sistemi. Yani bunu aşmanın da tek yolu buydu. Tamam bunu çok edille-i şeriyeye bağlayamıyoruz, İslam'a çok bağlayamıyoruz ama kanunnamelerle devletin yaşaması, devletin bekası ve bunu tebaanın kırılmaması. Bak tebaanın o isyanlarda, geç haber alınan isyanlarda kırılmaması için Osmanlı bunu bir kendi hanedan, yani kendi evlat acısını biz yaşayalım demişler ya. Evet. İbrahim, biz yaşayalım. Tebaamız yaşamasın. Hakeza işte bu yerel hanedanlarda da böyle. Bu yerel hanedanlar elbette ki çok büyük devlete faydası vardı. O kuruluş döneminde çok büyük faydaları oldu. toprak kazanımında, nüfus kazanımında çok büyük faydalar oldu ama artık o aşamadan sonra devlet içinde en azından o günlerde yerleri kalmamıştı İbrahim'ciğim. Böyle evet. Diyelim. Böyle özetleyebiliriz en azından.
Eyvallah abi. Son birkaç dakika kaldı. Yani 2-3 dakikalık bir vaktimiz var. Şunu sormak istiyorum abi. Önce bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra da son soru olarak bütün bu sohbetin hülasası olacak bir şey sormak isterim. Şimdi rahmetli Kadir Mısıroğlu tam da sizin bu söylediklerinizi teyit eden bir ifadesi var. Çandarlı Halil ile ilgili. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet Han Çandarlı Halil'i sadece İstanbul'un fethine karşı çıktığı için idam ettirmemişti. Yani asker üzerinde kurduğu nüfuz, ekonomik anlamda neredeyse padişahın ekonomik gücünü elde eder bir duruma gelmesi, hatta onu bir kısımda geçmesi, siyasi alanda kurduğu nüfuz aslında Fatih Sultan Mehmet'in karşısına perde arkasından kendisine rakip olabilecek bir güç şeklinde çıktığı için bir anlamda Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirmişti diyor rahmetli Kadir Mısıroğlu. Sizin bu sohbette anlattığınız şeyler
bizim de aşağı yukarı galiba zaten buna yakın şeyler söyledik biz de.
Yani bu sohbetin hülasası da bu oldu. Son soru da abi. Evet. Şimdi evet. Çandarlı Halil hiç şüphe yok ki sıradan bir vatandaş değil. Alim, devlet adamı, kendini çok iyi düzeyde geliştirmiş bir siyasetçi. Ayrıca Müslüman. Evet. Yani imanlı bir insan. İkinci Murat'la beraber fetihlere katılmış, çok ciddi yararlılıklar göstermiş bir kişi. Yani böylesi bir şahsiyetin İstanbul'un fethi kadar bir Müslüman için önemli olan bir meseleye niçin kafaya takmış olabilir abi? Açıkçası bu soru benim zihnimi kurcalıyor. Kısaca bu konuda
İbrahim'cim istersiniz? İşte Kadir Mısıroğlu Hoca'nın da dediği gibi İbrahim'cim bu işte biraz dünyevileşmeden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Yani bir kesin kararlar ben hep uzak dururum. Zaten tarihçi değilim, benim işim değil. Ama nüfus kaybetme, yani bu nüfusunu, varlığını kaybetme endişesi, yani o imani, çünkü Peygamberimizin işaret ettiği bu mübarek şehrin fethinin endişesinin önüne geçiyor. Yani ben ne olacağım, ben ve ailem ne olacak, nüfusumuz ne olacak düşüncesi galiba öne geç. Yani bu çıkıyor İbrahim'ciğim. Başka bir şey çıkaramıyoruz yani.
İşte acı olan da bu abi. Maalesef.
Acı. İşte bu acı zaten akıbette acı oluyor ondan sonra. Yani benim anlayamadığım bunu o uzlaşmacı gelenekten gelen bir aile bu. Bu sayede zaten iktidarda kalmış 150 yıl. Bunu bir şekilde nüfuzunu idare ettirebilecek bir şekilde dönüştüremez miydi? Bütün cephanesini nasıl burada harcadı? Yani hayatına mal olacak bir şekilde nasıl harcadı? Evet, bunlar da galiba zaten işte artık tarihi sayfalarında biraz herhalde kaybolmuş vakalar.
Eyvallah. Çok teşekkür ederim abi. Çandarlı Halil ile alakalı açıkçası.
İki programdır Çandarlı Halil Paşa'dan gidiyoruz neredeyse.
Ama şöyle hakikaten yani böyle
Anlaşılması
gerekiyor ve söyledikleriniz abi bu konuda zihinlerde soru işaretini yer bırakmayacak kadar aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ederim.
Eyvallah.
Önümüzdeki programda fethi konuşalım. Çünkü her ne kadar fethi haftası tabii fethi haftası geride kalmış olsa da fethi sadece bir haftaya odaklanılacak veya bir hafta konuşulacak bir mesele değil. Aslında bizim fethi daha çok gündeme getirmemiz gerekiyor ki yeni fatihler nasıl yetişir? Bu sorunun cevabını da biraz dinleyicilerimize paylaşmış olalım. Tekrar çok teşekkür ederim abi.
Ben teşekkür ediyorum canım. Allah razı olsun. Sağ olasın.
Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile beraber Çandarlı Halil Paşa'yı konuştuk. Size Çandarlı Halil Paşa ile ilgili bir takım bilgiler sunduk. Yeni konu çok detaylı açıkçası. Ve konuyu çok net şekilde anlaşılmasına vesile olacak bilgiler sunduk. İnşallah önümüzdeki hafta fethi konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.